Ayrım 12.
Padişah damat Feride az edip yerine değersiz bir adam olan Ali Rıza'yı getirmek ve seçimlerin yapılmasını emretmek yoluyla geri adım attı. Yapılan seçimler yeni meclis-i mebu sandığı kongre delegelerinin büyük bir çoğunluk elde etmesini sağladı. Kongrenin kendisi de ülkenin daha merkezi bölgesinde yer alan Ankara kasabasına taşındı. Mustafa Kemal Erzurum mebusu seçildi. Yeni seçilen mebusların çoğu bir ön görüşme için Ankara'ya geldiler. İlk toplantıda meclisin İstanbul'da bulunduğuna göre kongrenin artık kendisini feshetmesi gerektiği görüşü kendini gösterdi. Mustafa Kemal her iki düşünceye de şiddetle karşı çıktı. Kongre meclis-i mebusanın ne halde olacağı iyice anlaşılana kadar varlığını sürdürmek zorundaydı. İstanbul'a gitmek düşüncesine gelince bunu budalalık olarak değerlendiriyordu. Yabancıların baskısı altında olacaksınız dedi. İngilizler halen denetim ellerinde tutuyorlar. Müdahaleler hatta büyük ihtimalle tutuklamalarla yüz yüze kalacaksınız. Meclis burada özgür ve bağımsız olabileceği Ankara'da kalmalı. Bu kez yenilgiye uğradı. Mebusların hepsi de yasal olarak seçilmiş olmaktan mutlu, artık asi olarak değerlendirilmek yükünden kurtulmuş bir halde, yasal hükümdarın, padişahın onayı altında payitahttaki görkemli meclis binasında oturmakta kararlılardı. İstediğini elde edemeyen Mustafa Kemal, mebusların görevleri ve eylem çizgilerini etkilemeye çalıştıysa da, onlar Mustafa Kemal'in müdahalesine ve kendilerinin üstü olduğu yolundaki varsayımına karşı koydular. Eski kıskançlıklar ve hoşnutsuzluklar canlanmıştı. Mustafa Kemal başlarını Rauf'un çektiği mebusların büyük bir sevinç içinde İstanbul'a akın etmelerini alaycı bir gülümsemeyle seyrediyordu. Konumunu olduğu gibi korumakta kararlıydı. Bu aptalca oyunun bir parçası olmayacaktı. Ankara'da hemen hemen yalnız başına kaldı. Eylem odağı Ankara'dan İstanbul'a liderlikle Mustafa Kemal'den Rauf'a kaymıştı. Ülkenin her kesiminde, Ankara'da hatta orduda padişaha ve merkezi hükümete karşı bir yakınlaşma, Türk'ün Türk'le savaşmasından kaçınma ve yasal hükümdarın vesayeti altında birleşik bir cephe gösterme arzusu kendini göstermişti. Sanki partiyi padişah kazanmış, Mustafa Kemal ise kaybetmiş gibi görünüyordu. Fakat Mustafa Kemal hareketsiz kaldı. Kararını vermişti. Bunu değiştirmediği gibi ne duraksadı ne de tereddüte düştü. Bildiğinden şaşmayacaktı. Yabancılara karşı silahlı mücadele tek umuttu. Padişahı tanıyordu. Vahidettin İngilizlere karşı kuvvet kullanmak cesaretini asla bulamayacaktı. Dahası bunun İstanbul'dan başarılması hemen hemen imkansızdı. İngilizler orada tüm denetimi ellerinde tutuyorlardı. İstanbul'daki meclisin başarısızlığa uğrayacağına inanıyordu. Mebusların hepsinin dönüp geleceğinden öylesine emindi ki onların yokluğunda kendisini meclis başkanı seçtirmeye çalıştı. Böylece bunalım ortaya çıktığında onunla başa çıkma gücüne sahip olabilecekti. Başaramadı. Ama sonsuz bir enerjiyle silahlı direnişe hazırlamak, asker ve silah toplamak, askeri eğitimi yönetmek ve örgütlemek yoluyla baskısını sürdürdü. 27. Mebuslar büyük bir keyif içinde İstanbul'da toplandılar. Padişaha bir bağlılık mesajı yollayarak 1920 Ocak başlarında işe koyuldular. Fakat hiç de kadir bilir bir ruh hali içinde değillerdi. Onlar Türkiye'nin haklarını savunmak için oradaydılar. Eskisi kadar dürüst ve yürekli olan Rauf'un önderliğinde padişahın ya da İngilizlerin diktatörlük girişimlerini reddettiler. İngilizler tüm emirlere kayıtsız şartsız itaati talep ettiler. Mebuslar bu talebi umursamadılar. Müttefik kumandanı Harbiye Nazırı'nın azlini talep etti. Padişah da bu talebe katılınca mebuslar durumu protesto ettiler ve bir tepki olmak üzere Erzurum Kongresi'nde hazırladıkları Misak-ı Milli'yi meclisten geçirip yayınladılar. Bu belge onların kabul edecekleri barış ilkelerini saptanan belirli sınırlar içerisinde özgür ve bağımsız bir Türkiye ortaya koyuyordu. Bu muzaffer düşmana ve işgal ordusuna düpedüz bir meydan okuyuştu. İngilizler hiçbir şey yapmayınca olayların her yerde lehlerine gelişmekte olmasından cesaret alan mebuslar daha da dik başlı oldular. Kuzey Suriye'deki Türkler Fransızlara saldırıp onları püskürtmüşlerdi. Antep ve Urfa'daki Fransız karargahları kuşatılmıştı. İngilizler ordularını terhis ettikçe Kafkaslardan, Kırım'dan ve Anadolu'dan tümüyle çekilmeye başlamışlardı. Bütün memlekette Türkler işgal ordusunun emirlerine boyun eğmeyi reddetmeye başlamıştı. teftiş subayları sözlerinin dinlenmediği ve kimi yerde saldırıya uğradıklarına ilişkin raporlar yolluyorlardı. Silahlar teslim edilmiyor, birlikler çağrılıp eğitime alınıyor, mütareke şartlarına uyulmuyordu. Bir grup Türk, Çanakkale'deki bir cephaneliğe baskın yapıp Fransız muhafızları ve silahları kapıp götürmüşler, nikin yakalanıp cezalandırılmaları mümkün olmamıştı. İngilizler cezalandırılma konusunda şiddetli ve ibretlik bir eylem yapmaya karar verdiler. Ancak ülkenin iç kesimlerinden son İngiliz birlikleri de çekilmekte olduğundan askeri eylem olanağı sadece İstanbul'da vardı. 16 Mart'ta İstanbul'u resmen işgal ettiler. Rauf, Fethi ve diğer önde gelen milliciler artık onlara bu ad veriliyordu. Dahil olmak üzere pek çok mebusu tutuklayıp Malta'daki bir tecrit kampına gönderdiler ve meclisi mebusanı kapattılar. İstanbul'daki önde gelen bütün Türkler saklandılar ya da Anadolu'ya kaçtılar. Harbiye nezaretinde İsmet ve Fevzi, kadın yazar Halide ve kocası Adnan derhal kaçıp Ankara'ya koşanlar arasındaydı. Padişah darbesini ikinci kez indirdi. Asilerin işini bitirmeye kararlıydı. Mütareke şartları ve müttefik kontrolü onun düzenli ordular kullanmasını yasaklıyordu. Harbiye Nazırı Süleyman Şevket Paşa'ya hilafet ordusu adı altında gayri resmi bir ordu kurmasını emretmişti. Artık bu orduyu dualarıyla kutsayarak asilerin üzerine göndermesinin zamanı gelmişti. Bütün Türkiye'deki din adamlarını halka seslenmeye çağırdı. Uyruklarının halife ve tahtın yanında olmaları için ikna etmek üzere köylere bile hafiyelerini gönderdi. Halk her tarafta bu çağrıya kulak verdi. Dağınık gruplar halinde padişah adına ayaklandılar. Bir ucundan diğer ucuna bütün Türkiye korkunç bir iç savaş karabasanına doğru çılgınca koşmaya başlamıştı. Kasabalar kasabalara, aileler ailelere, kardeş kardeşe, baba oğula düşmüştü. Hiçbir uyarı işareti vermeksizin ayaklanmalar kah orada, kah burada, ansızın alevlenmeye başladı. Padişahın adamları da bunları körüklüyordu. Mustafa Kemal'in taraftarları ise ayaklanmaların acımasız bir gaddarlıkla bastırıyordu. Türk Türk'ü öldürüyor, taşlıyor, kamçılıyor, işkence ediyor, asıyor, hatta kardeş kavgasının çılgın nefretiyle birbirlerini çarmıha geriyorlardı. Konya'da padişahın adamları Mustafa Kemal'in göndermiş olduğu subayların ayak tırnaklarını söktüler. Sonra da onları atların ayaklarının altında çiğnettiler. Mustafa Kemal'in adamları Konya'daki olayda başı çekeni vurarak öçlerini aldılar. Padişah millicilere yakınlık gösteren tüm memurlarını azlederek sadık uyruklarını Ankara'daki vatan hainlerine karşı koymaları için pek çok irade yayınlayarak ve son olarak da dinsel bir törenle yayınladığı iradeyle Mustafa Kemal ve çevresindekileri yasa dışı ilan edip onları öldüren kişinin kutsal bir görevi yerine getirmiş olacağını ve hem de bu dünyada hem de öteki dünyada ödüllendirileceğini bildirerek onları idamı mahkum etti. Haber Ankara'ya kışın soğuğunun hala hükmünü sürdürdüğü bir bahar akşamının geç saatlerinde ulaştı. Mustafa Kemal kentin dışındaki tepelerden birinde kurulmuş, kasvetli bir bina olan Ziraat Mektebi'nin salonunda oturmaktaydı. Binanın ötesinde örnek bir çiftliğin kalıntıları uzanıyordu. Ancak uzun yılların ihmali sonucu çok bakımsız bir haldeydi. Pencerenin kenarında oturuyordu. Yanında kocası Adnan'la birlikte Halide Edip Ali Fuat vardı. İsmet başka bir pencereye yaslanmış dışarı bakıyordu. Güneş batmıştı ve boz bir aydınlık aşağıda uzanan muazzam çıplak Anadolu Ovası'nı yavaş yavaş örtmekteydi. Mangaldaki kömürlerin üstü küllerle kaplanmıştı ve hiç kimse onları karıştırmaya davranmıyordu. Salonun uzak köşeleri koyu bir karanlığa gömülmüştü. Diğerleri alçak sesle haberlerden söz ediyorlardı. Bazen biri bazen öteki sanki tehlike. Padişahın bir hafiyesi ya da kutsal bir katil amacıyla gelen fanatik bir dinci orada duruyormuşçasına dönüp ansızın arkalarına bakıyorlardı. Onlar ölüme mahkum edilmiş, toplum dışına atılmış kişilerdi. Bu düşünce üzerlerine büyük bir ağırlıkla çökmüştü. Haberlerin hepsi de çok kötüydü. Yunanlılar geçtikleri yerleri yakarak, insanları katlederek ve ülkeyi ele geçirerek ilerlemekteydiler. Fransızlar da güneyde hatırı sayılır bir başarı elde etmişlerdi. Padişahın ajanları doğuda Kürtleri baş kaldırmaya teşvik ediyorlardı. İç savaş her yanı kuşatmış, onlara doğru yaklaşmaktaydı. İçin için yanan bir ateş gibiydi. hiçbir işaret vermeden yeni yeni yerlerde, bir şurada, bir burada hiç durmaksızın parlıyordu. Bolu'da yeni bir ayaklanma baş göstermişti. Çok hızlı bir şekilde yayılmıştı. Asiler Ankara'nın hemen birkaç kilometre dışında bulunuyorlardı. Merkez kumandanlığındaki telgraf bağlantıları sayısız kereler kesilmişti. Halkla görüşmeler yapmak üzere gönderilen iki subay taşlanmış, hapse atılmış ve sonra da vatan hainleri gibi asılmak üzere İstanbul'a yollanmıştı. Ayaklanmayı bastırmak üzere gönderilen bir tümen dağıtılmıştı. Hendek'e gönderilen 24. tümen pusuya düşürülmüş ve imha edilmişti. Hilafet ordusu başarıya ulaşmak üzereydi. İzmit'in denetimi elindeydi. Bursa kentinin önündeki Bighar işgal edilmişti. Konya, Adapazarı ve birçok başka kent padişahtan yana olduklarını ilan etmişlerdi. Kendi birlikleri ve taraftarları arasında bile muhalefet vardı. Samsun'daki 15. tümen Ankara'ya sadık kalmamıştı. Kazım Karabekir tedirgindi ve Doğu vilayetleri bağımsız bir eylemden söz etmeye başlamıştı. İzmir önlerindeki tepelerde bulunan düzensiz çeteler de son derece gaddardı. Üstelik denetimden çıkmış durumdaydı. Bunların önderlerinden olan Çerkez Ethem bağımsız bir hükümdarmış gibi davranıyordu. Bir bozgunculuk dalgası her tarafa yayılmıştı. Daha o gün Ankaralı hanımlardan oluşan bir heyet mektebe onu görmeye gelmişti. "Erkeklerimiz öldürüldü," demişlerdi. "İngilizler İstanbul'da diye neden bu kez Ankara'da şehit edilelim? Bırakın İstanbul kendi başının çaresine baksın. Bu savaş ümitsiz bir savaş. Bizim savaşa değil, barışa ihtiyacımız var." Bir koltuğa gömülmüş olan Mustafa Kemal, kurşuni paltosunu omuzlarına sarmış, astragan kalpağını alnına eğmiş, çenesi göğsünde, yüzü kül renginde ve çizgili, bakışları ifadesiz, sessiz ve hareketsiz oturuyordu. O ordusu olmayan bir kumandandı. Para, güç ya da iktidar araçlarından başka herhangi birine sahip olmayan bir geçici hükümetin başkanıydı. Oysa Türkiye'yi yabancılardan kurtarıp bağımsız ve büyük bir ülke yapmak için ne güzel planlar yapmıştı. Ama ülke şimdi iç savaşla parçalanmıştı ve hala yabancıların pençesindeydi. Uğruna mücadele ettiği her şey, bütün o güzel planları küle dönmüştü. Kendisi de idama mahkum edilmiş ve başına ödül konmuş bir asiden başka bir şey değildi. Dışarıda karanlık bastırmıştı. Akasya ağaçlarının ötesinde, batıdaki dağların koyu gölgelerinin üzerinde uzanan gökyüzünde, çok alçakta yeni ayın gümüş hilali görünüyordu. Aşağıdaki çiftlikte büyük buz kurt köpeği, karabaş aya doğru uluyordu. Mustafa Kemal bu sesle kendine geldi. Bir kurt gibi silkindi ve sert bir sesle konuştu. Ankara'nın bozkurtu homurdanmıştı. Ayağa kalktı, dövüşecekti. Çaresizliğin pençesinden kurtulmuştu, cap canlıydı, içi coşkuyla titriyordu. Bu ruh hali bütün odayı sardı ve diğerlerini de yeni umutlarla doldurdu. Öncelikle derhal gölgeleri ortadan kaldıracak bir lamba getirilmesini istedi. Arif'in, kurmaylarının emirlerini uygulayacak birilerinin çağırtılmasını emretti. Birinin de mangaldaki sönmüş ateşi canlandırmasını emretti, dövüşecekti. Türkiye'yi her şeye rağmen kurtaracak, onu büyük ve özgür kılacaktı. 6. Bölüm 28. Mustafa Kemal sırtını duvara vererek dövüştü. Sık sık hasta oluyordu. Böbreklerindeki sorun zaman zaman büyük acılar çekmesine, sık sık ateşlenmesine yol açıyordu. Yaşamı sürekli tehlike altındaydı. Ankara çevresindeki köyler birer birer hilafet ordusuna katılmaya başlamıştı. Her an Ankara'da da ayaklanma başlaması ya da mektebe ansızın bir baskın verilmesi olasılığı vardı. Bu durumda kuşkusuz hepsi linç edileceklerdi. Bir nöbetçi gece çevrede şüpheli birilerinin dolaştığını haber vermişti. Ertesi sabah büyük bekçi köpeği karabaş zehirlenmiş olarak bulunmuştu. Mustafa Kemal ve Arif giysilerini çıkarmadan uyuyorlardı. Arif akşamları uyuyor ve Mustafa Kemal'in uyuduğu sabahın erken saatlerinde nöbet bekliyordu. Aşağıdaki avluda dizginleri hazır, eğerlenmiş ve sadece kolonlarının sıkıştırılmasını bekleyen atları o an gelecek bir mahmuz darbesiyle Sivas'a doğru yola koyulmak üzere hazır bekliyorlardı. Halide revolver kullanmayı öğrenmişti. Adnan yanında zehir bulunduruyordu. Halifenin adamlarının yakaladıkları insanların tümüne yaptığı işkenceye maruz kalmaktansa zehir kullanmayı yeğleyecekti. Bir an bile gevşeme fırsatı bulamadan olağanüstü bir gerilimle yaşayan yıpranmış, yorgun ve hasta durumdaki Mustafa Kemal, ana salonun bir köşesindeki masasında bir lambanın sarı ışığı altında sorunları tartışarak, raporları dinleyerek ve emirler vererek bütün gün boyunca ve gecenin geç saatlerine dek çalışıyordu. Gelen telgraflar hep aynıydı. Kentlerin birbiri ardına hilafet ordusunun eline geçtiği, her yanda yenilgiye uğrandığı bildiriliyordu. Sık sık koyu bir kahve istiyor ve ardından kül tabloları izmarit yığınlarıyla doluncaya dek sayısız sigaralarını birbiri ardına yakıp hırsla içiyordu. Mustafa Kemal'in arkasında siyahlar giyinmiş, elleri arkasında duran İsmet bütün gece boyunca bir aşağı bir yukarı geziniyor, kah pencereden dışarı bakıyor, kah bir konuda akıl danışmak üzere Mustafa Kemal'in masasına gidiyordu. Pek ender oturuyordu. Bir başka odada da Fevzi bütün ciddiyetiyle iş başındaydı. Mustafa Kemal köşeye sıkıştırılmış soylu bir kurt gibi dövüşüyordu. Ne soru sordu ne de merhamet gösterdi. Padişahın adamlarından her eline geçeni idama mahkum etti. Milliciler başarısız olurlarsa ne yapacağını soran bir Amerikalı generale sert bir tavırla şu cevabı vermişti. Yaşamı ve bağımsızlığı için en büyük fedakarlığı yapan bir millet başarısız olmaz. Yenilgi demek milletin ölümü demektir. Fakat millet ölmemişti. O milletin hayatta olduğunu biliyordu. Millete duyduğu bu inanç onu sarıyor, sarsıyor, her kelimesinde, her emrinde ya da söylevlerinde canlı bir yürek gibi atıyordu. Milliyetçilerin ruhlarını yepyeni bir şevkle ayaklandırmıştı. Onlara bu hareketi ya kazanacağız ya da yok olacağız diyordu. Ve karşılık olarak önlerindeki tüm engelleri silip süpürmek için kollarını sıvayan milliyetçiler tarafından çılgınca alkışlanıyordu. Yunanlıların ilerleyişini durdurdular. Padişah taraftarlarının birbiriyle bağlantısız baş kadrlarını acımasızca ezip Ankara'yı tehlikeden kurtardılar. Maraş'a büyük bir saldırı yapıp Fransız karargahındaki askerleri öldürdüler. Ve ellerine geçirdikleri Ermenileri yok ettiler. Kürtleri ezdiler. Konya yakınlarındaki demiryolu çevresindeki İtalyan müfrezelerini temizlediler. Eskişehir'deki ana demiryolu kavşağında bulunan İngiliz karargahına saldırıp onları denize dökünceye değin kovaladılar. Anadolu'da ellerine geçirebildikleri tüm müttefik subaylarını tutukladılar ve onları Malta'ya sürgün edilen mebusları kurtarmak için rehine olarak kullandılar. İstanbul'un işgali, tutuklamalar, meclisi mebusanın zor yoluyla kapatılması, padişahın ve İstanbul hükümetinin İngilizlerin yanında yer almasına ilişkin haberler köylere dek ulaşmıştı. Padişah ve merkezi hükümet yanlısı tepki ortadan kalktı. Milli gurur kendini ortaya koydu. Kamuoyu millicilerden yana kaydı. Bozgunculuk eğilimi yerini öfkeli bir şevk dalgasına bıraktı. Her Türk artık İngilizlerin denetimi altında olduğu sürece İstanbul'da hiçbir şey yapılamayacağını anlamıştı. Padişaha ya da merkezi hükümete güvenmek yararsızdı. Mustafa Kemal haklıydı. Kendilerini yalnızca kendileri koruyabilirlerdi. Silahlı direnişle Türkiye'yi yabancı düşmandan kendileri kurtarmalıydı. Her sınıftan ve düzeyden kadın ve erkek gönüllü olarak cepheye koştu. Köylü kadınlar silah ve cephane taşıdılar. İyi ailelere mensup kadınlar hemşirelik yapıp üniforma diktiler. Her biri tek tek Mustafa Kemal'e saygı duyuyor ve güveniyordu. Hilafet ordusundaki askerlerin çoğu firar etti. Kalanları da savaşmayı ve kendi önderlerini öldürmeyi reddettiler. İstanbul'dan tutuklanmadan kaçmayı başarabilen mebuslar, kurmaylar, paşalar, nazırlar, zengin, yoksul siviller ellerinden geldiği kadar hızla kentin çevresindeki İngiliz inzibat hatlarından kılık değiştirerek gizli yollardan geçip Ankara'ya koşuyorlardı. Mustafa Kemal, Ankara'da yeni bir parlamentonun oluşturulmasına ilişkin bir bildiriyi yayımlamıştı bile. Kaçmış olan mebuslar meclis başkanı ile birlikte İstanbul'da kapatılan meclisi Ankara'da yeniden açtılar ve yayınlanan bildiriyi teyit ettiler. Bu yeni seçimde mebus olan kişiler Ankara'ya savaş ruhuyla dopdolu bir halde koştular. Kendilerine Büyük Millet Meclisi adını verdiler ve kendilerinin Türkiye'nin yasal olarak kurulmuş hükümeti olduğunu ilan edip Mustafa Kemal'i tam ittifakla meclis başkanı seçtiler. Daha dün yalnız ve terk edilmiş olan Mustafa Kemal artık taraftarlarla çevrelenmiş, kabul gören bir lidere dönüşmüştü. Meclis başkanı olarak Fransa Cumhurbaşkanı'ndan gelen bir mesaja gururla şu cevabı verdi. Ankara'daki Büyük Millet Meclisi payitaht yabancıların elinde kaldığı sürece Türkiye'nin kaderine hükmedecektir. Meclis, ülkenin yönetimini ele alacak olan bir yürütme kurulu atamıştır. Padişah ve hükümet düşmanın elinde olduğundan oradan gelecek tüm emirler geçersiz ve hükümsüzdür. Milletin haklarına tecavüz edilmiştir. Türk milleti sakin olmakla birlikte bağımsız, egemen bir devlet olma hakkını yeniden kazanmakta kararlıdır. Dürüst ve onurlu bir barış yapmayı arzu etmektedir. Fakat bunu yalnızca kendi güvenilir temsilcileri aracılığıyla yapacaktır. Bunlar savaşın daha yeni paramparça ettiği, iç savaşın halen yıpratmakta olduğu, düşman tarafından işgal edilmiş bir ülkenin geçici hükümetinin yeni seçilmiş başkanının berrak bir şekilde dile getirdiği küstah ifadeleriydi. Bu küstah sözlerin tek dayanağı büyük bir inançtı. Ve bu büyük inançla birlikte Mustafa Kemal'de olağanüstü bir gurur, Türkiye'den ve Türk olmaktan duyduğu gurur, geçmişindeki muazzam tarihiyle hükmedici bir ırktan duyduğu gurur vardı. Almanya'da yapıldığı gibi Türklerin küçümsendiğini duymak onu müthiş öfkelendiriyordu. Lord Grey'in Türkler hakkında üstün bir varlığın, yüksek hoşgörülü korumacılığıyla kaleme alınmış söylevi ona okunduğunda çılgınca bir öfkeyle patladı. Sesi infialle sertleşmiş ve yükselmişti. Onlar, o İngilizler bizim onlar kadar güçlü olduğumuzu yakında öğrenecekler. Bize kendi eşitleri olarak davranacaklar. Onlara asla boyun eğmeyeceğiz. Uygarlıklarını başlarına geçirinceye dek son ferdimize kadar onlara karşı koyacağız. 29. Paris dışında barış konferansı masasında memurlarıyla çevrilmiş olarak debdebeyle oturan ve 500 gazetecinin gün be gün izlediği müttefik devlet adamları, Başkan Wilson, Lloyd George, Clemenceau, dünyanın geleceğini kararlaştırıyorlar, ağır talimatlarını sanki birer tanrıymışlar gibi tüm dünyaya bildiriyorlardı. Gene de huzurları kaçmıştı. Türkiye'de alışılmadık bir şeyler oluyordu. Neler oluyor diye soruyorlardı birbirlerine tedirgin bir halde. Türkiye dünya savaşında yenildi. Türkiye artık bitti. Mustafa Kemal'in Çanakkale'de biraz varlık göstermiş bir generalken, artık Türkiye'nin içerlerinde bir yerde, dağlarda yaşayan, padişaha baş kaldıran bir asi, tatsız bir serüvenci olduğunu işitmişlerdi. Danışmanlarının baskısıyla Sevr Antlaşması adı altında bir barış antlaşması hazırlayıp koşullarını ilan ettiler. Sevr Antlaşması'nın şartlarının ilanı ani bir etki yarattı. Kabul edilecek olursa bu antlaşma Türkiye'yi ölüme mahkum edecekti.